Ayrım 58.
Senden başkasına söylemedim demiş, kendine nice yakın duyduğunu kanıtlamak ister gibi gözyaşlarına karışan en ateşli öpücüklerle sarılmıştı Turgut'a. Bir sürü it ona da saldırmaya başlamış mahallede. Genel eve kapatacaklarından korkmuş. Nasıl iteleyip çiğnerdin bu kızcağızı? Taş değilim ki ben de. Şimdi ne olacaktı peki? Almanların Trakya'ya inmesiyle savaş kapıya dayanınca hava karartmaları için koyu laciverte boyanmış lambaların, yer yer açılmış kirli camlarındaki sızıntılarla her şeyin umutsuz loşluğa battığı, bu tangırtıyla sallanarak çarşı kapıya doğru koşturan tramvay, Turgut'u biraz sonra yüz yüze gelmesi kaçınılmaz kara yazgısına iğmeyle taşıyordu sanki. Arkalarından gelen Topkapı tramvayına geçiverse miydi Beyazıt'tı? Bahçe kapıda da düşündüğü şeyi bir kez daha attı kafasından. İnecek gidecekti Necla'ya, başka yolu yoktu. Vardı, niye olmasın? İzleniyordum, gelmedim o yüzden. Ya da bak bu iyiydi. Gidip daha kapıdan işim var, gitmem gerek deyip gizemli biçimde çıkmak. İçine sindiremiyordu hiçbirini, kendini alçalmış duyumsuyordu. Tek yol kalıyordu öyleyse, gidip her şeyi olduğu gibi anlatmak. Süheyla diye bir kız vardı geçmişte. Şarkıcı olmuş şimdi sitare diye. Nereden mi çıktı bu sitare? Muharrem var bizim, itoğlu itin biri. O bile bilmiyor bunu daha. Kaçıncı adıymış bu kızın? Bununla tanınmaya başlamış, değişmezmiş artık. Olayı sevdiği bir oyundan söz eder gibi anlatmıştı Süheyla. Sen de olduğu gibi öykülersin Necla'ya. Sonrası olacaktı ne olacaksa. Sokağın başında Necla'nın katındaki ışığı içindeki daralmayla gördüğünde de bilmiyordu daha neyin ne olacağını. Kapıyı çalıp beklerken merdivenlerdeki telaşlı ayak sesleriyle daha da arttı yüreğindeki daralma. Açılan kapıdan içeri girip de Necla'nın boynuna sımsıkı dolanıveren kollarına düşünce artacağından korktuğu içindeki ağırlık yumuşayıp eriyerek minicik, soluk bir kara beneğe dönüşmüş, ateşli öpücüklerin açtığı bir başka kapıdan bir başka dünyaya o soluk benekle geçivermişti. İstiyordu bu kadını. Süheyla ile üç kez sevişmeden sonra kendine bile açıklamaktan kaçındığı yapamazsam korkusu da yitip gitmişti. Aç mısın? Yukarıdaki sımsıcak salonda paltosunu çıkarırken Necla her vakitki sorusuyla dikilmişti karşısına. Yo değilim. Süheyla ile neler yediğinizi anlatıver gitsin. Sütlaç getirdim evden, seversin. Sonra belki dedi Turgut. Şimdi bir şey istemiyor canım. Evden geliyorsun. Yolu açılan ilk yalanın duraksamasıyla diye mırıldandı Turgut. Gözlerini dikmiş kaygıyla bakıyordu Necla. Yorgun gibisin sen. Yakalanmıştı. Ürküye kapılmamak için bütün oyun gücüyle yumuşakça sağladı başını. Ablam iyi değil dedi. Nereden, nasıl bulmuş, nasıl bu kadar inandırıcı söyleyebilmişti? Yalan mı? Çok mu iyi sanki ablam? Üzüntüyle duralamıştı Necla. Gene o hastalık mı? Bilmiyorum, tatsız. Sen nasılsın? Babanı hastaneye kaldırmışsınız değil mi? Konuyu ustaca değiştirmenin başarısıyla güvenli duyumsadı kendini. Kaldırdık, doktorlar istedi. Film alıp incelemeler yapacaklarmış yeniden. Nereden biliyorsun? Ona telefon ettiğini söylemesi doğal, duygulu yoluna sokmuştu her şeyi. Necla yaklaşıp çoğu kez yaptığı gibi kollarıyla sımsıkı kuşattı Turgut'u. Üzülme canım dedi tüm sevecenliğiyle. Geçer bunlar. Biz sağlıklıyız. Ben de seni deliler gibi seviyorum. İçindeki minicik lekenin yüreğini karartmaması için yardımına sığınır gibi Necla'ya bıraktı kendini. 12'yi geçiyordu ayrıldığında. Bir kez uzun uzun sevişmişlerdi. Sevecenlikle doluydu Necla. Çoğunda olduğu gibi kana kana su içercesine ikinci, üçüncü kez isteğiyle tedirginlik vermekten çekinmiş olmalıydı ablası için üzgün Turgut'a. Yıkılırcasına uyku bastırmamış olsa istekli hem de güçlü duyumsuyordu kendini Turgut. Toparlanmak için biraz dalmaya kalkarsa uyuyakalmaktan korkmuştu. Lapa lapa kar altında Beyazıt'a çıkışında epey beklediği tramvayda yol boyu boşlukta yüzer gibi inip ağır ağır sallanarak eve doğru giderken söylenmesi kendine bile yasak suçlu bir mutlulukla esrikti. İkisini de seviyordu bu kadınların. Belki de asıl doğru olanı ortaya çıkarmıştı bu hazlara boğularak geçtiği sınav. İkisini de sevmiyordu. Bir kadını sever insan. Ona da kavuşamaz çoğu kez. Dünyanın bildiği bir şey bu. Boşuna mı yazıyor romanlar? Yeğenimiş duyumsamaya başladı kendini. Yakaladığı doğrular, içindeki bir şeyleri aklıyordu sanki. Örtbas etmeye çalıştığı bir başka yasakla ilgili acılı kaygının yeniden baş vermesiyle kendini daha da mutsuz duymaya başladı bu kez de. Kızgınlık yalazası dolanıyordu içinde. Ağlayacak gibiydi hırsından. Daha da arttı kızgınlığı. Sövüp saymak geliyordu içinden kendini. Bunlar olamazdı. Gerçek aşkı söylemese de oydu işte. Ne gerek vardı yalana, yatsımaya? Eve girdiğinde ışığı yakıp da holdeki masada dün akşam ablasının elindeki sandık örtüsünü bıraktığı gibi görünce korku düştü içine. Gerçekten mi değildi bu kadın yoksa? Necla'ya söylediği yalanla şu önündeki olay üzerine bulanık, ürkütücü bağlar dolandı kafasında. Nasıl soyunduğunu bile bilmeden ağırdan dalgalanarak inen bir tüy gibi düştü yatağa, yapışıp kaldı. Eşref Bey'in beklenmedik hastalığı, yaşamı boyu hiç ayrımında olmadan önünde gezinip durduğu dev bir kristal aynanın çatlayıvermesi gibi olmuştu Mükerrem Hanım için. Dönüp baktıkça parçalanmış görüyordu kendini bu kırık aynada. Ama kendini görüyordu. Kendini göreli beri de Eşref Bey'i daha iyi görüyordu. Umutlu değildi doktorlar, ağır vurgun yemişti. Atlatsa da kolay düzelmezdi Eşref Bey. Epey güç görünüyordu atlatması da. Dedesi de böyle bir vurgunla gitmiş sonra söylenen, biraz daha ileri yaşta da olsa babası da. Soydan gelen bir sakatlıkları vardı demek. Önce yarı şaşkın, tam algılamakta güçlük çekmişti olayı. Hastalığın yarım bıraktırdığı bir tür işin yürütülmeyi beklemesiyle karşısına dikilen sorumlulukları anlaması da kolay olmadı. İstediği şeyi satın alabileceği parası olurdu her zaman. Onu da Eşref Bey verirdi, hem de istemediği kadar. Bu işin başka nasıl olacağını da düşünmemişti hiçbir gün. Pek seyrek kullandığı, çoğuna el sürmediği, tümü de Eşref Bey'in getirdiği şeyler, takıları, mücevherleri vardı. Değerli kimi parçaları Eşref Bey alıp götürmüştü bir ara. İstanbul'da kelepir bir yerler satın alınmıştı karşılığında. Daha önceleri Ankara'da birkaç kez olduğu gibi ona da imzalar attırmışlardı tapu dairesinde kimi defterlere, kağıtlara. Eşref Bey'in mücevherleri başka bir kadına mı vereceği konusunda şeytanın dürtüsüyle içinden geçiveren kuşkunun yersizliğini görünce ettiği haksızlığa üzülmüş, utanarak suçlamıştı kendini. Sık sık dediği gibi onlar için, ailesi için didiniyordu belli ki bu adam. Bugün apaçık ortadaydı artık bu. İçinde ürpertiyle Allah korusun diye karşıladığı Eşref Bey'in gözümü yumsam daha rahat yaşarsın mükerrem takılmalarının gerçek anlamını, doktorların umutsuz raporlarının ardından avukatla mali müşavirin önüne serdiği mal varlıklarının dökümüyle açık biçimde anlamıştı. Kasada bir sürü esham, tahvil, yüklüce de para vardı İş Bankası'nda. Ancak bankadan para çekme yetkisini almak için mahkemeden vasilik kararı çıkartıncaya dek yaşamında hemen hiç tanımadığı para sıkıntısına düşecekti neredeyse. Galip Bey'in o günlerdeki yardımını yaşamı boyu unutamazdı. Avukat, mavukat hepsi bir şey koparmaya çalışıyorlardı. Biraz açık buldular mı? Bereket Galip Bey'in yerinde uyarıları yetişmişti yardımına. Epey şey yitip giderdi yoksa. Ne yapacağını bilmediği en sıkışık günlerinde hastane giderlerini Galip Bey karşılamıştı. Hem de akıl almaz incelikle. Ne kadar isterdi Necla'nın şu adamla evlenmesini? Kızamıyordu da Necla'ya. Taparcasına sevgi, anlayamadığımı kızgınlığa dönüşen çekingence bir saygı duyuyordu içinde. Hastalanmasından birkaç gün önce hep kükrer gibi konuşmasına alıştığı Eşref Bey'in üzgün, dalgın rakısını yudumlarken o kız hepimizden akıllı mükerrem demesini de unutamıyordu. Yenilmişti Eşref Bey. Necla ile yüz yüze gelmeyi bile göze alamayarak hem de. Babasının konuşmak istediğini söylediğinde Necla'nın fakültedeyim, istiyorsa buyursun gelsin yanıtını, korka korku iletince kıpkırmızı kesilip karısına bile bağıramayan Eşref Bey hep gözünün önündeydi. Bu saygısız dediğim dedikçi kızın yengisinden, öcü alınmışçasına biraz da kıskançlık karışan bir mutluluk duyuyordu o da. Eşref Bey'in hastalığıyla Necla'nın babasına gösterdiği hiç de beklenmeyen yakınlık, hastanede, evde saatler saate oturup sırasında başında sabahlaması, bu anlaşılmaz kızı hem düşkünlüğünü artırmıştı hem de bir türlü kurtulamadığı güven duyamamaktan gelen çekingenliğini. Halasının sık sık dediği gibi delinin mektubu okunmaz, iyi mi, kötü mü, nerede ne yapacağı belli olmazdı bu karının ama yüreği temizdi. Hastanede ağızsız dilsiz küs kütük yatan Eşref Bey'in odasına Necla'nın girmesiyle kızına diktiği gözlerinden yaşlar inmeye başlayınca hıçkırığa boğulmuştu Mükerrem Hanım. Necla'nın gözlerinin de dolduğunu görünce bayılacaktı neredeyse. Hastaneye eve gelen sayısız çiçek arasında ne Arıbal adına gönderilenlerin sıklığı ile uyanmıştı terzi nezahat olmalıydı bu ne. Fırlatıp atmayı ya da geri çevirmeyi düşünmedi değil. Ya öyle değil de yakıştırmışsa? Terzi Nezahat'ın soyadının Arıbal olduğunu, avukatın ağzından aldığının ertesi günü gelen gülleri Necla banyoda vazoya koyuyordu ki tutamadı. Güller o karıdan geliyor dedi. O güne dek hiç konuşmamıştı kızıyla bu konuyu. Gülleri özenle vazoya yerleştiren Necla oralı olmadı. Susup kalmıştı o da. İyi etmemişti ağzından kaçırdığını. Üzüntüyle bekliyordu kızının ne diyeceğini. Necla işini bitirip odaya geçerken şöyle bir baktı Mükerrem Hanım'a. Baldıran yollamıyor ya, çiçek yolluyor dedi. Her şeyi biliyordu demek bu kız. Bilmeyen mi kalmıştı? Onun için baldırandan ağılı olduğunu kim bilecekti? Kızının bu yadırgadığı tutumuna da yakınlık duyar gibi olmuştu sonra. Doğru demişti babası. Hepimizden akıllıydı bu kız. Eşref Bey'in yeni çamaşır gereksinimi varmış diye bir şeyler alması için Necla'ca neredeyse sık boğaz edilip Beyoğlu'na gönderildiğinin akşamı hastaneye dönüşünde hasta bakıcılar odayı düzeltirken yandaki sigara salonunda karşılıklı kahve içiyorlardı ki. Bugün Nezahat Hanım geldi Eşref Bey'i görmeye dedi Necla. Hem de en doğal sesiyle, en doğal biçimde. Dona kalmıştı Mükerrem Hanım. Aynı umursamazlıkla ekledi. Kara kuru bir şey, benim gibi dedi. Neyini kıskanıyorsun sen, ondan bin kat daha güzelsin. Dili tutulmuş gibi baka kalan Mükerrem Hanım'ın bir şey demesine bırakmadan, hiç sanmam Eşref Bey'in o kadını sevdiğini diye sürdürdü. Sağ elinin parmaklarını parayı anlatır biçimde oynatarak, Parra hanım, parra dedi. Dini imanı da bu, aşkı da. Kimseye düşmanlığa kalkışma boşuna. Parayı sen de seviyorsun çünkü. Hala hanımla kocası Tatar Hüsnü Melek girmişlerdi iki. Tıkanıp kalmış, söyleyecek söz bulamamıştı Mükerrem hanım. Çok mu seviyordu parayı? Aklından bir gün bile geçirmediği böyle bir düşkünlüğünü dangıl dungul suratına vuran bu kız nereden çıkarıyordu bunu? İstersen sevme parayı. Olmasa ne yapar insan? Para olmasa şu adama don gömlek alamazdın bugün. Fırlamış, ateş pahası hepsi de. Sev sevme, onsuz olamazsın ki. Eşref Bey'e düşkünlüğü gibiydi paraya ilgisi, olsa olsa. Bırakabilmiş miydi Eşref Bey'i? İlk çocuklarının öldüğü yıllar kaç kez düşünmüştü ayrılmayı, giderek evden kaçmayı bile. Yapabilmiş miydi? Nasıl yapabilirdi? İyi ki de yapmamıştı. Çok mu seviyordu Eşref'i? Para da böyle. Bırakamazsın. Kızın dediği de bu belki. Ayrılamayacak kadar sevmişti demek Eşref Bey'i. Sevmedin mi? Sevmeden olur mu bunca yıl? Ama şu avanak köylü karısı görümcesinin eğri baston Hüsnü Melek'e taparcasına tutkunluğu gibi de olacak değildi ya. Necra'nın halasıyla adaylı konuşmasına da bayılırdı bir günler. Şerife Hanım'ın kiminde fırlayıp yerli ağzıyla ''Hele şu orospu ya, zevkleniyor benim inen'' diye kovalamasını, kıçına şaplak atmaya kalkmasını da kadına değil yerinden oynatmak sorun, iri kıyım halasını aynı alaylı biçimde arkasında koşturan kızına duyduğu sevgiyle gülerek seyrederdi. Son yıllarda ne Necla'da o alaylı yakınlık vardı ne kadında. Soğuğa yakındı ilişkileri. Eni konu ağır başlaşmış Necla'yla ilişkileri soğutan ya, çöp çatanlığına kalkıştığı galip gibi bir kısmeti tepmiş bu şımarık yeğene kırılmışlıktan gelen bir soğukluğu mu vardı kadının? Başka bir ülkeye mi dayanıyordu ondaki bu uzaklaşma, belli değildi pek. Kumonistmiş demişti bir gün, çekinerek dertleşir gibi Mükerrem Hanım'a. Hüsnü Melek kökünden öğrenmiş işi. Eşref Bey ise oldum bittim sevmediği eniştesinin evlerinden ayağını iyiden iyiye kesmesine de, kız kardeşinin seyrek uğramasına da aldırmamaktan öte sevinerek bakıyor denebilirdi. Hasta yatağında bile gözlerini kapıyordu onlar girince. Ne çok dostu varmışmış Eşref Bey'in meğer. Bakanından müsteşarına, genel müdürüne, hükümette, yönetimdeki çoğu kişiler, partileri gelenlerinin tümü hemen de ilgi göstermiş, geçmiş olsun dileklerini iletmekte gecikmemişlerdi. Başbakan adını aranmıştı iki kez. Çankaya'nın, İnönü'nün ilgilenip sorduğu da söylenmişti. İlk günler gelen, telefon eden, tel çeken, kart, mektup, hele çiçek gönderen, Mükerrem Hanım'ın adını sanını bile duymadığı o kadar çok sayıda kişi olmuştu ki bunlarla uğraşmaktan hastaya bakmaya vakit kalmayacaktı neredeyse. Kocasının ne önemli biri olduğunun ayrımına o zaman varmıştı sanki. Çevreye gösteri biçimine dönüşmüş gibiydi olay. Koridorlara taşan çiçeklerle dolu sepetleri, vazoları görünce hastaneye birkaç gün sonra gelen Pakize ile Esma Kumalar az şaşırmamıştı. Hele nasılsa tam o sıra Ankara'dan, başbakanlıktan telefonla aranıp Saracoğlu adına Eşref Bey'in o günkü sağlık durumunun sorulması neredeyse şaka gibi gelecekti kadınlara. Bu onurlandırıcı olguları hiç umursamayan, biraz da kızar gibi izleyen tek kişi ise Necla'ydı. Haftasıydı. Bir gece geç vakit yorgun argın yan odadaki koltuklara çökmüşlerdi ki, hele biraz uzasın görürsün sen bu dostlarını dedi Necla, kapını çalan olmaz. Dediği de çıkmamış değildi hani. Bir ay geçti geçmedi, bu ilk törensel ilgi coşkusu çekilince en yakın çevre dışında kimsecikler kalmamış gibiydi ortalıkta. Hastalığın kolay iyileşemeyeceği mi yayılmıştı nedir, herkes artık bir cami avlusunda son yolculuk törenini bekliyor olmalıydı. Hastanece yapılacak şey kalmayınca eve alınıp yatak odasına yerleştirilen Eşref Bey'in nasıl bir sorun olduğu daha iyi çıkmıştı ortaya. Günde birkaç kez altını pisleten, kurşun gibi ağır, küs kütük bir hastanın gece gündüz başında durup gereksinimlerini karşılayacak güçlü kuvvetli, eli yüzü yunmuş, güvenilir birilerini bulmak kolay değildi. Gelen hasta bakıcı kızlar bir süre sonra bir bahaneyle çekip gidiyorlardı. Temizlik anlayışları çok su götürür, pasaklı kişilerde nasıl tutulurdu bu evde? Sürekli yatmaktan sırtında, kaba yerlerinde açılmalar olmasını önlemek için kolonyayla silinip pudralanması gerekiyordu sık sık. Onu yapmak bile sorundu. Kaç kez Necla ile birlikte temizleyip yatırmışlardı Eşref Bey'i. Gösterilen tüm özene karşın odaya pis bir koku sinmesini önlemek de kolay değildi. Necla'nın babasına bunca sevecen yaklaşımına da şaşıyordu biraz. Olan sevgisi de solup gitmiş gibiydi Mükerrem Hanım'ın. Hem acıyor hem kızıyordu bu yatağa yapışmış Eşref Bey'le ilgisi günden gün eriyip giden, bönsü bakışlı adama. Ara sıra akan gözyaşlarının acı çektiği anlamına gelmediğini, salt bir tepki olduğunu doktorlardan öğrendikten sonra duygulanmaz da olmuştu. Asıl acıyı Mükerrem Hanım çekiyordu. Hem de türünü belirleyemediği, karmaşık, iç içe, yüreğini kanatan, niye katlandığından öte, niye çarpıldığını da anlayamadığı bir yazgıya baş kaldırtan acıydı bu. Ölümünü bekliyor değildi Eşref Bey'in ama doktorlar kalbinin sağlam olduğunu, şimdilik ölüm olasılığı bulunmadığını söylediklerimde yüreğinde daralma duymayı da önleyememişti. Ruhu da suratı kadar çirkin Esma'nın, salonda kurum kurum oturmuş kahvesini yudumlarken üç alır gibi dam diye söylediği, Allah iki iyilikten birini versin sözlerine soğukça bakıp başını çevirmişti. Oysa yürekten dileyerek ta içinden amin demişti bu dileğe. Pakize'nin gösterdiği sıcak yakınlığa borçluluk duyuyordu yalnız. Gerçekten iyi yürekli kadındı. Tepeden tırnağa da dert küpüydü. Bu hastalık günlerinde gösterdiği Mükerrem Hanım'ın beklediğinden öte ilgi, olağan gidip gelmeleri aşan bir yakınlık oluşturmuştu aralarında. Yalnızdı, umarsızdı zavallı Pakize. Etmediğini komuyordu Mithat buna. Eski ertesi ayrılmaz iş ortakları Esma'nın da her konuda desteğini alarak emdi. Bu çirkin karının koynundan Mithat'ı bir gece nasıl çıkardığını da anlattı gözyaşlar arasında. Ne yapayım, çok üstüme düştü diyesiymiş Esma. Hay bu erkekler. O kadınla bir sofrada yemek yenmez ayol. Eşref Bey'in kara kuru terzi nezahatını kızından duyduktan sonra Mithat'a da şaşmıyordu. İç cinsi bunlar demek. Hepsi de öyle değil. Şu Galip Bey'in efendiliğini... Pakize de övgüyle, saygıyla söz ediyordu Galip Bey'den. O olmasaymış daha ne dertleri açarmış bu Mithat başlarını. Bir de onun bir dediğini iki etmeyen İstanbul'daki güvenlik yetkilisi Sait Bey. Evi barkı gözü görmeyen Mithat'ın tutulduğu bir orospuyu palas pandıras İstanbul dışına postalamış bir gecede Galip Bey'in bir sözüyle. Bu karı benden öç alıyor Mükerremciğim, öç alıyor diyordu Pakize Esma için. Neredense Mithat'ın her yediği halt hemen öğreniyormuş Esma. Ateş bacayı sarıncaya dek saklıyor, alaylıca duyuruyormuş sonra da. İnanıyordu Mükerrem Hanım, her türden bayağılık beklenirdi o kadından. Pakize'yi seviyordu ya, biraz etme bulma dünyasıydı aslına bakılırsa. Pakize'nin dediği doğruydu bir ölçüde. Ben ona bir kötülük etmedim ki Mükerremciğim. Daha 15'imi sürüyordum Hacı Rıfkı beni köyde kandırdığında. Aklım başımda mıydı? Pakize'ye diyememişti ama 15'inde fingir dersen böyle olurdu işte. Kaldı ki onu da diyemezdi. O günler 15'inin epey üstünde olduğunu herkes biliyordu Pakize'nin. Sağlığı da iyi değildi zavallının. Ölüyordu baş ağrılarından. Yaş dönümünde olur bunlar demiş doktorlar. Sorun buradan kaynaklanıyordu belli ki aslında. Mithat gençti. Yok canım, benden neredeyse 15 yaş küçük Eşref Bey de mi gençti? Sütü bozuk oluyor kim erkeklerin. Yaş dönümü belirtileri yeni yeni görülüyordu Mükerrem Hanım'da. Kollamasa Allah korusun doğurabilirmiş diyordu doktoru. Torununu kucağına alma dönemindeydi artık. Eşref Bey göremeyecek onu. Benim göreceğim nereden belli? Bir rastlantı Galip Bey'e İngilizce dersi verdiğini öğrenmişti Necla'nın. Ağzı açık kalmıştı şaşkınlıktan. Galip Bey hastaneye geldiğinde Necla ile fısıl fısıl sözünü ederlerken kulağına çalmıştı. Yoksa bunlar... Düşlere, umutlara kapıldı yeniden. Soramadı. Necla'nın sonraki tutumuna Galip ile gene bir iki tanık olduğu ilişkilerine bakınca anladı içinde düşündüğü gibi olmadığını. Bırakmış dipin ucunu. Yetti uğraştım. Koskoca kızı ben mi düşüneceğim? O beni düşünsün artık. Bizden akıllı Eşref'in dediği gibi. Görmüyor mu ne çektiğimi? Eve dönmemesi de ne akıl bilmiyorum ki. O koca tahta konakta, kukumav kuşu gibi korkmuyor da. Ben oturamam. Eşref Bey'in hastalanmasından sonra artık evine dönmesi için kaç kez üstelediyse yanaştıramamıştı Necla'yı. Çalışma düzenini bozamazmış. Batsın sizin çalışma düzeniniz demek geliyordu içinden, dili varmıyordu. Galip Bey'le konuşsa mıydı bu konuyu? Nasıl karşılardı adam? Anne olarak üzüntümü bildirsem anlamayacak biri değil ki. Ben dinletemiyorum. Bağışlayın. Siz bir konuşur musunuz lütfen? Aklım hep onda kalıyor. Epey eskide de olsa ağır bir hastalık geçirdi biliyorsunuz. O berhane evde tek başına, bakımsız, içim gidiyor, üşütür müşütür, Allah korusun, gene ağır bir hastalığa. Gözleri dolmaya başlamıştı daha kurarken. Eskiden iyi kötü yetişmeye çalışıyor, elinden geldiğince ilgileniyordu. Şimdi Eşref vardı başında. Tutamadı. İçini çekerek ağlamaya başladı sessizce. Yukarı kattaki doktorlarla konuşmaktan inen Necla yaklaştı hemen. Ne oluyorsun ayol dedi. Daha iyiymiş Eşref Bey. Kimi ilaçları kesiyorlar. İyi ki getirdik. İçi dışı ilaç olmuştu adamın. Yarın gidiyoruz eve. Ertesi günü döndükleri evdeki yaşamın bezdirici durgunluğu içinde yeniden batmıştı yalnızlığına Mükerrem Hanım. Hasibe diye güçlü kuvvetli Bulgar göçmeni temizce bir kadın bulup getirmişti hala hanım. Haftanın 6 günü evdeydi. Hastayla ilgili her işin üstesinden geliyordu. Cumartesi gecesi pazarda kapıcının karısı gelip kalıyordu Hasibe'nin yerinde. Konuk yatak odalarından birini onlara vermişlerdi. Eşref Bey hastalananı beri kapıları açık bırakıp kulağı kocasının odasında, yandaki küçük odada yatıyordu da. Günlük işlere dolaşan kadın vardı bir de evde. Düzen oturmuştu bir bakım ama tadı yoktu evin. Aşağı kattakilerle bezik oynamaya bile indi kaçamak yapıp birkaç kez orada da kalamadı. Kurtulamadığı karabasan altında duyumsuyordu kendini. Necla hemen her gün telefon edip haftada birkaç gün uğruyor, çok da kalmıyordu. Doktorların daha iyi buldukları Eşref Bey'de görünür bir iyilik yoktu. Kuyruğu gibi peşinden ayrılmayan Esma'yı atlatıp Pakize geliyordu şimdi birkaç günde bir ya, onun derdi de içini dökmekti. Gene birine tutulmuş Mithat. Sonunda öğrenmiş Esma'nın haber kaynağını da Pakize. Yazıhanedeki katipleriymiş Mithat'ın her haltını Esma'ya yetiştiren. Bunu duyunca istemeden gülümsedi Mükerrem Hanım. Bu kadınların kısmeti de katiplerden açılmış demek. Anlamış olmalıydı içinden geçeni, Pakize de güldü tutamayıp. Yok, öylesi bir herif değil dedi. Yaşlı, 3 çocuklu. Karısı Ermeniymiş. Manikyan salık vermiş Mithat'a. İşi de iyi biliyormuş. Yoksa Mithat çoktan sepetlerdi. Bir şeyler sezinlemiş olsa da gününü bekliyordur. Ne kurttur o. Katibin daha önceleri çalıştığı iki büyük tütüncü hovardalıktan batmış. Kaygısı oymuş adamcağızın. Ortaklığı koruyormuş kendince. Katibin korumasına kaldılarsa. Ama durumları iyiymiş. Galip Bey de sözünü etmişti. Eşref Bey'in Mithatlarla birlikte yürüttükleri işlerin tütün dış satımı, Almanya'dan küçük ölçekte kimi kimyasal madde dış alımı gibi hepsi de büyük kazanç sağlamıştı. Para geldikçe azıyor demek Mithat Bey'di. Eşref Bey de yapıyordu ama o evine bağlıydı Mükerremciğim. Aklı sendeydi onun diyordu Pakize. Hacı Rıfkı'nın sağlığında üstüne yaptırdığı birkaç parça mal olmasa dımdızak ortadaymış Pakize. Gelinin yarısı Esma'nınmış, yarısını da Mithat yiyormuş orospularla. Oğlundan da hayır yokmuş. Oğlum dediği Tahir de Esma'nın nüfusuna kayıtlı ya, mektuplar ona yazılırmış hep. Özannesinin gözü görmüyormuş oğlanın. Görse ne olacak? Oğlan İsviçrelerde para yiyor. Gözü de Esma'nın kalıtında demek. Bu dırıltılardan bıkmıştı Mükerrem Hanım. Eski romanlarını arandı. Bir tek çalı kuşu vardı kitaplıkta. Kim bilir kimlere vermişti ötekileri. Verdin mi kalır kitap. Çalı kuşunu da kaç kez okumuştu kim bilir. Sayısını bile unutmuştu. Hüseyin Rahmi'nin romanları vardı. Kokotlar Mektebi, Ben Deli Miyim. Ne ahlaksızdır o herifte. Eşref okurdu bir zamanlar. Kahkahalarla gülecek ne bulurdu bilmem. Reşat Nuri'nin Akşam Güneşi geçti eline kitaplığın bir köşesine sıkışmış. Baş sayfaları eksik. Kolayına gidiyordu eski Türkçe oluşu. Okuyayım dedi. Sıkılıp bıraktı 5-10 sayfa sonra. Örgü yapmaya kalktı yün alıp. Onu da yürütemedi. Oysa ne kazaklar ne kaşkollar örmüştü eskilerde. Necla bugün bile kullanıyordu kimilerini. Sinemayı seviyordu. Birlikte gideceği tanıdık birileri çıktı mı oluyordu tek eğlencesi. Sıkıntıyla oturup akşamı beklediği bir öğle sonrası aşağı kattaki İclal hanımlar kapıcı kadını yollamışlardı. Rebeka oynuyormuş Beyoğlu'nda gelir mi diye. Çok duymuştu övgüsünü istiyordu aslında. Nasıl giderdi? Ankara'dan dönen Galip Bey telefon etmişti dün akşam. Akşama doğru uğrayacaktı bir olasılıkla. Hizmetçi kız dizinliydi bugün. Köylüsü mü ne gelmiş? Olmaz demişti ki sokak kapısının kilidinde dönen anahtar sesiyle Necla girdi eve. Olayı öğrenince koridorda durdurdu kapıcı kadını. Gitsindi Mükerrem Hanım. O bekleyecekti gelinceye kadar. Okuyacağı bir kitap varmış elinde. Galip Bey'den söz edince de ben tutarım Galip Bey'i. Önemli bir şey varsa dedi. Dert etme. Siz de gelirsiniz o saate kadar. 2:30 matinesine gidiyorsunuz. Hem bize pasta getirirsin. Yanıt beklemeden babasının odasına girmiştim. Sevinmişti Mükerrem Hanım. Galip'in evde Necla'ca karşılanacak olması umut verici gelmişti. Böyle böyle bakarsın bu deli kız belli mi olur? Pek sevmişti Rebeka'yı da. Hele o kızın güzelliği. Filmde yanan köşkü görünce niyeyse Necla'nın oturduğu tahta konak geldi aklına, derdi tazelendi. Rebeka'nın romanı da varmış Madalet Hanımlar'da. Okuyacaktı. Baylandan aldığı pasta kutusuyla eve girdiğinde festiyerdeki paltolardan anlamıştı birileri vardı evde. Koridora çıkan Necla'dan öğrendi. Hala hanımlarmış. Galip Bey gelmemiş daha. Pastayı Necla'ya verdi. Eşref Bey'in odasına uğrayıp baktı şöyle bir. Kapı yanındaki koltukta oturmuş, Mükerrem Hanım'ın yarım bıraktığı örgüyü ören Hasibe de kar yolasında, gözleri kapalı, uyur mu uyanık mı belli değil, Eşref Bey'de bıraktığı gibiydiler. Salona girdiğinde görümcesini daha kapıdan, ''Nasılsındı film, güzel miydi?'' diye karşılamasına alınmadı değil. ''Kocan yorgan döşek yatıyor, sen sinemalarda gibisini.'' Belki onu düşünmemişti bu köylü karısı, sözü batıyordu gene de. Üstüne gider gibi övdü filmi Mükerrem Hanım. Ona da salık verdi. Çok dur gitmiyorlarmış sinemaya. Bazı söylüyormuş Hüsnü Melek'e, o sevmezmiş. Arabacının kızını görmüşler en son. Pek güzelmiş. Ağlamış hala hanım. Çayı pastaları getirmişti Necla. Ha dedi, arabacının kızı Dunyaşka. Almanların yaptığı doğru dürüst tek filmde oydu. Söyleneni algıladığını göstermek ister gibi oturduğu koltukta sessizce kımıldadı Hüsnü Melek Bey. Kadife koltuğa kakılı çomak gibi kaldı gene. Hala hanım sürdürüyordu aynı dangıl dungullukla. Arabacı da Tom'a vardı bizim orada. İspiritocu bir urum. Tıpkısı değil mi? Önce biz gül gül öldük gülmekten. Sonra da o babanın o kızına düşkünlüğü, uzuvallı kızın Rus zabitinden çektiği, kı bir ağlama gelsin içimden.